Ayrım 33.
Ama İsa duymamıştı. Gözleri körlerle, topallarla, cüzdanlılarla dolu önde gidiyordu. Bütün ruhlara üfleyebilseydim ah diye düşünüyordu. Ve bağırsaydım onlara uyan diye. O zaman uyandığı takdirde beden ruhlaşır ve iyileşirdi. Büyük bir piyasa şehrine girdiklerinde Thomas öttürmek üzere borusunu dudakları arasına yerleştirdi. Ama İsa eliyle durdurdu. Yapma dedi. Yorgunum. Nitekim yüzü soluktu. Gözlerinin çevresindeki etler morarmıştı. Magdalena bir tas su istemek için ilk kapıyı çaldı. İsa içti. Gücü yerine geldi. Sana bir tas su borcum olsun Magdalena dedi ona gülümseyerek. Öteki kadına Yakup'un kuyusunda karşılaştığı Samariyeli kadına ne dediğini hatırlıyordu. Sana ölümsüz sudan bir tas dolusu vereceğim karşılık olarak. Bana nice önce vermiştiniz onu efendimiz dedi Magdalena kızararak. Nathaniel'in evinin önünden geçtiler. Kapı açıktı. Evin efendisi Aluda incir ağacının altında duruyordu. Elinde makas ağacın ölü yapraklarını kesiyordu. Filipus yolculardan kendini ayırıp içeri girdi. Nathaniel dedi. Sana diyeceğim var. Bırak şu işini. Eve girdi. Ardından da Nathaniel girip lambayı yaktı. Lambalarını, incir ağaçlarını ve evini bırak. Unut artık dedi Filipus ona. Bırak da gel. Nereye? Nereye mi? Haberi duymadın mı? Dünyanın sonu geldi. Bugün yarın gökler yarılacak ve dünya kül olacak. Acele et de gemiye bin. Kurtul sen de. Ne gemisi? Meryem'in oğlu, Davud'un oğlu, Nasıralı Efendimiz'in bağrı. Tanrı ile konuştu, çölden yeni döndü. İkisi konuşmuş ve dünyanın yok edilerek kurtulmasına karar vermişler. Tanrı elini Efendimiz'in başına koymuş. Git seç kurtulacak olanları demiş. Yeni Nuh sensin. Bak işte geminin anahtarı. Açıp kapayabilirsin. Ve ona altın bir anahtar vermiş. Boynunda asılı duruyor ama insan gözü onu göremiyor. Açık konuş Filipus. Aklım darmadağın oldu. Ne zaman meydana geldi bütün bu mucizeler? Biraz önce dedim ya, Erden çölünde. Vaftizciyi öldürdüler. Ruhu bizim Efendimizin bedenine girdi. Görsen onu tanıyamazsın. Değişti, vahşileşti. Ellerinden kıvılcımlar çıkıyor. Daha demin Kana'da Nasıralı yüzbaşının inmeli kızını değer değmez kız yerinden sıçrayıp oynamaya başladı. Yemin ederim ki böyle oldu. Dostluğumuza yemin ederim. Zaman kaybetmeyelim. Yürü, gel hadi. Nathaniel içini çekti. Bak Filipus, durumum öyle iyiydi ki o kadar çok sipariş almıştım ki. Bak şu iskarpinlere, sandallara, hepsi de elimden öpüyor. İşim pupa yelken gidiyordu. Şimdi ise bakışları bir sürü çevresinde oyalandı. Sevgili aletlerine, üstüne oturup da yama yaptı tabureye baktı. Bıçağına, bilelerine, mumlu ipine, tahta çivilerine. Bir daha çekti içini. Nasıl bırakayım bütün bunları diye mırıldandı. Üzülme, onların altından olanlarını bulursun gökte. Meleklerin altın sandallarını onarırsın. Sonsuz sayısız siparişler alırsın. Dikersin, kesersin, bir sürü işin olur. Yalnız acele et, gel de efendimize seninleyim de. O kadar, seninleyim ve nereye gidersen ölüme kadar senin yanında olacağım. Hepimiz böyle yemin ettik. Ölüme kadar mı? Dedi ayakkabı tamircisi ürpererek. Bedeni kocamandı ama bir değirmenci yüreği vardı. Canım söz gelişi diye yatıştırdı onu çoban. Biz hepimiz böyle and içtik ama korkma biz ihtişama gidiyoruz. Ölüme değil. Bu adam bir insan değil dostum. Hayır değil. İnsanın oğlu o. Aynı şey değil mi yani? Aynı şey mi? Böyle söylemeyi utanmıyor musun? Peygamber Daniel bölümünü kimse okumadı mı sana? İnsanın oğlu demek Mesih demek. Yani kral demek. Pek yakında evrenin tahtına oturacak. Biz de ona katılacak olanlar onuru ve serveti bölüşeceğiz. Çıplak ayakla dolaşmayacaksın artık. Altın sandallar giyeceksin ayağına. Melekler bağlarını bağlamak üzere ayaklarına eğilecekler. Nathaniel, iyi bir anlaşma bu bence. Kaçırma fırsat elinden. Thomas bile katıldı bize. Daha ne diyeyim bilmem. Serseri iyi şeyin kokusunu aldı. Sırtındaki mintanı bile çıkarıp yoksula verdi ve koşarak geldi. Sen de koşarak gel. Şimdi Zebedi'nin evinde. Hadi yürü. Ama Nathaniel bir türlü karar veremiyordu. Bak Filipus, sonucun sorumluluğu sana ait. Karışmam bak. Dedi sonunda. Şunu da söyleyeyim. Bu iş güç gelirse bırakırım ha. Çarmıha gerilmedikçe her şeye hazırım. Peki peki dedi Filipus. Bu durumda ikimiz de fazla göze batmamaya çalışırız. Ben zırdeli miyim sanıyorsun? Tamam mı? Hadi yürü. Pekala o halde. Tanrı adına. Kapıyı kilitledi. Anahtarı mintanın içine koydu. İkisi birden kol kola Zebedi'nin evine doğru yollandılar. İsa ile havarileri yanan ateşin önünde ısınıyorlardı. Yaşlı Salome de sevinç içinde içeri girip çıkıyordu. Bütün hastalıkları yok olmuştu. Girip çıkıyor, sofrayı düzeltiyor, göklerin hakimiyetini getirecek olan kutsal adama yardım eden oğullarıyla övünmesi bir türlü son bulmuyordu. Yohanna annesine eğilmiş, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Havarilere göz atarak ona yaz giysiler içinde ne kadar üşüdüklerini anlatıyordu. Anne gülümsedi, içeri girip sandıklarını açtı ve yünlü giysiler çıkardı. Derken çabucak, kocası gelmeden yoldaşlar arasında bölüştürdü. Parlak beyaz yünden olan en kalınını İsa'nın omuzlarına attı. İsa dönüp ona bakarak gülümsedi. ''Tanrı senden razı olsun Salome Ana'' dedi. ''Bedene dikkat etmen doğru bir şeydir. Beden çölü geçmek için ruhun bindiği bir devedir. Bu yüzden ona bakmak gerekir. Böylece o da dayanıklı olur.'' Zebedi gelip beklenmedik konuklara baktı. Şöyle bir selamlayıp bir köşeye oturdu. Bu haydutlar öyle diyordu onlar için. Hiç de hoşuna gitmiyordu. Kim çağırmıştı onları, gelip evine kurulmalarını kim söylemişti? Savruk karısı da güzel bir sofra hazırlamış bulunuyordu onlar için. Bu yeni bağnazın doğduğu güne lanet ediyordu. Oğullarının ikisini de çaldığı yetmiyordu sanki. Üstelik bütün gün boyunca onlardan yana çıkan budala karısıyla tartışıp duruyordu. Kadın oğulları için iyi yaptılar diyordu. Bu adam gerçek bir peygambermiş, kral olacakmış. Romalıları atıp İsrail'in tahtına oturacakmış. Derken efendim Yuhanna sağına, Yakup da soluna geçecekmiş. Sandallardaki balıkçılar değil, büyük beyler, büyük önemli beyler olacaklarmış. Ne diye bütün ömürlerini su yüzünde çürüyerek geçireceklermiş? Gece gündüz bu gibi sözlerle, daha başka fikirlerle ihtiyar budala karısı kafasının etini yiyor, ayağını yere vurarak bar bar bağırıyordu. Bazen dayanamıyor, karısına lanet okuyor, elini geçirse kırıp döküyordu. Bazen ümitsizlik içinde boyun eğiyordu. Çılgınlar gibi gölün kıyısında dolaşmaya gidiyordu. Sonunda kendini içkiye vermişti. Şimdi daha neler? Bütün haydutlar evini işgal etmişlerdi. 9 tane kocaman ağız, aralarında bir de şu binlerce defa öpülen uzman Magdalena vardı. Masanın içerisinde çember şeklinde oturmuşlardı. Ona dönüp bakmadılar bile. Ona, evin efendisine, ne de müsaade almak zahmetinde bulundular. Demek bu durumlara da düşecekti. Kendi olsun, ataları olsun, demek bu asalaklar için çalışmışlar, kölelik etmişlerdi. Kudurdu, sıçrayarak bağırdı. ''Bir dakika beyler, bu ev kimin evi, bana söyler misiniz? Sizin mi, benim mi? İki kere iki dört eder. Lütfen söyler misiniz?'' ''Tanrı'nın'' diye cevap verdi Petrus. Birkaç kadeh yuvarlamış, kafayı bulmuştu. ''Tanrı'nın Zebedi, haberi duymadın mı ki? Senin benim diye bir şey yok artık, her şey Tanrı'nın.'' ''Musa'nın yasası'' diye başladı Zebedi. Ama hız almadan daha Petrus sözünü kesti. ''Ne dedin, ne dedin? Öyle bir şey yok artık. Bitti, bitti. Bir daha da bekleme. Şimdi insanın oğlunun yasası var, anladın mı? Hepimiz kardeşiz. Yüreklerimiz genişledi. Yüreklerimizle birlikte yasa da genişledi. Şimdi bütün insanlığı kucaklamakta. Bütün dünya o vaat edilen ülke oldu şimdi. Sınır mınır kalmadı. Ben karşında gördüğün şu adam, Tanrı'nın sözünü uluslara ileteceğim Zebedi. Doğru Roma'ya gideceğim. Gideceğim ya, gülme. İmparatoru gırtlağından yakalayıp yere çalacağım. Yerine de ben geçip oturacağım. Ne olmasın yani? Efendimizin dediği gibi artık sizler gibi balıkçılar değiliz. Balık değil avladığımız insan. Bizden sana öğüt. Bizi iyi ahırla. Bol şaraf ve yiyecek getir. Çünkü günün birinde hem pek yakında büyük efendiler olacağız. Sen bize kuru bir ekmek ver. Birkaç gün içinde fırınlar dolusu ekmek sana. Hem ne ekmekler, ne ekmekler. Ölümsüz cinsten. Yiyeceksin, yiyeceksin, bir türlü bitmeyecek. Zavallıcık, daha şimdiden seni tepeye aşağı çarmıha gerilmiş görüyorum, diye homurdandı Zebedi. Yeniden köşesine büzülmüştü. Petrus'un sözlerini dinledikçe yavaş yavaş korkmaya başlamıştı. Dilimi tutsam daha iyi olacak galiba, diye düşünüyordu. Ne olur ne olmaz bilinmez ki, dünya yuvarlaktır, döner. Bir gün bir de bakarsın bu çılgınlar, dışarıda kalmamak için en iyisi temkinli hareket etmek. Havariler sakalları ardında gülüyorlardı. Petrus'un neşelenmiş, alay etmekte olduğunu biliyorlardı pekala. Ama içlerinden açığa vuracak kadar sarhoş olmamalarına rağmen aynı düşünceleri dokuyorlardı gizliden gizliye. Tantana yüksek rütbe, ipek, altın yüzükler, bol bol yiyecek ve dünyayı Yahudi topu altında duymak buydu göklerin hakimiyeti. Zebedi baba bir kadeh daha yuvarlayarak cesaretlendi. ''Ya sen hoca efendi?'' dedi. ''Ağzını açmayacak mısın? Bütün bu işlere başlayan sensin. Şimdi ötekiler kan ter içinde laf yetiştirirken sen orada hıyar gibi soğuk soğuk oturup duruyorsun.'' ''Zebedi'' diye cevap verdi İsa. ''Bir zamanlar pek zengin bir adam varmış. Buğdayını toplamış, bağ bozumunu bitirmiş ve zeytinlerini topladıktan sonra testilerini doldurup yemiş. Tıka basa karnını doyurmuş. Derken gel keyfim gel avlusunda uzanıp yatmış. Ruhum demiş, nelerin var nelerin, ye iç sevin. Ama bu sözleri söylerken gökten bir ses duyulmuş. Budala, budala, bu gece ruhunu cehenneme vereceksin. Biriktirdiğin bunca mal ne işine yarayacak bakalım. Zebedik kulakların var. Sana söylediklerimi işitiyorsun. Aklın var. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Göğün bu sesi gece gündüz tepende olsun Zebedi. İhtiyar mal sahibi başını önüne eğip sustu. Tam o sırada kapı açıldı ve eşikte Filipus belirdi. Ardında da koca hantal fasulye sırrı Nathaniel vardı. Yüreği aynı anda iki çan çalmıyordu artık. Kararını vermişti. İsa'ya yanaştı. Eğilip ayaklarından öptü. Efendimiz dedi, ölüme dek seninleyim. İsa kıvırcık saçlı yaban öküzü başını eline koydu. Hoş geldin Nathaniel. Herkes için sandal yaparsın da kendin böyle ayağı çıplak gezersin. Pek hoşuma gitti bu. Gel sen de. Onu sağına oturttu ve eline bir dilim ekmekle bir kadeh şarap tutuşturdu. Benim olman için dedi. Şu bir lokma ekmekle şu bir kadeh şarabı iç bakalım. Nathaniel ekmeği yedi, şarabı içti. Birden kemiklerine ve ruhuna güç aktığını duydu. Şarap güneş gibi yükselip zihnini kapladı. Şarap, ekmek ve ruh bir oldular. Sanki kor kömürler üstünde oturuyorlardı. Konuşmak istiyordu ama pek utangaçtı. Konuş Nathaniel dedi İsa ona. Yüreğini aç da için yatışsın. Efendimiz diye cevap verdi. Daima yoksul bir adam olarak yaşadığımı bilmenizi isterim. Günlük kazancımı günü gününe yedim bitirdim. Yasayı incelemeye vakit bulamadım hiç. Körüm Efendimiz. Bağışlayın beni. Bunu bilmenizi istiyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Şimdi kendimi daha iyi duyuyorum. İsa okşar gibi yeni aydınlığa kavuşmuş adamın sırtına değdi. İçini çekme Nathaniel dedi gülerek. İki yol var Tanrı'nın bağrına giden. Biri zihnin yolu, öteki yürek yolu. Bak dinle, şu hikayeme kulak ver. Bir yoksul, bir zengin, bir de ahlaksız aynı gün ölmüşler ve aynı anda Tanrı'nın huzuruna çıkmışlar. Bunlardan hiçbiri yasayı bilmiyormuş. Tanrı kaşlarını çatmış ve yoksula hayattayken yasayı niye okumadın diye sormuş. Efendimiz diye cevap vermiş. Yoksuldum, açtım. Karımı ve çocuklarımı besleyebilmek için gece gündüz köle gibi didinip duruyordum. Vakit bulamadım. Sadık kulum Hillel'den daha mı yoksuldun diye sormuş Tanrı öfkeçinde. Havraya girip de yasaya kulak vermek için verecek parası olmadığından dama çıkmış yatmış, tepe penceresinden dinlemişti. Kar yağıyordu ama işittiği sözler onu öylesine kendinden geçirmişti ki bunun farkına varmamıştı. Sabahleyin haham havraya girdiğinde etrafın karanlık olduğunu görmüştü. Gözlerini kaldırarak tepedeki pencerede bir insan vücudu fark etmişti. Dama çıkmış, karların altından Hillel'i çıkarmıştı. Kucağına alıp onu aşağı indirmiş, ateş yakarak onu yeniden hayata kavuşturmuştu. Derken bundan böyle para vermeden içeri girip dinleyebileceğini söyledi. Hillel de bütün dünyanın duyduğu ünlü haham Hillel oldu. Buna ne dersin? Ne diyebilirim ki Rabbim diye mırıldandı ihtiyarcık ve ağlamaya başladı. Tanrı zengine dönmüş, ya sen hayatındayken ne diye kulak vermedin yasaya diye sormuş. Fazla zengindim, bir sürü bağım bahçem, kölem ve derdim vardı. Nasıl yapabilirdim ki? Harsum'un oğlu Elazar'dan da mı zengindin diye sözünü kesmiş Tanrı. Bin köyle bin geminin kendisine miras kaldığı Elazar'dan. Ama yasayı anlatan bir bilgenin nerede bulunacağını öğrenir öğrenmez neyi var neyi yoksa bırakıvermişti. Buna ne diyeceksin bakalım? Ne diyebilirim ki Rabbim diye mırıldandıktan sonra zengin de ağlamaya başlamış. Tanrı bu kez serseriye dönmüş. Ya sen yakışıklı delikanlın sen niye kulak vermedin yasaya? Çok yakışıklıydım. Kadınlar peşimi bırakmıyordu. Bütün bu zevk ve eğlence içinde yasaya kulak verecek vakit bulamadım. Yusuf'tan da mı yakışıklıydın? Putifar'ın karısının aşık olduğu Yusuf'tan. Öyle güzeldi ki güneşe parla güneş, parla da ben de parlayayım demiş ve yasayı açınca harfler karşısında kapılar gibi açılmış, anlamda ışık ve alevlere bürünmüş bir halde dışarı çıkmış. Buna ne dersin peki? Ne diyebilirim ki Rabbim diye mırıldanmış serseri. O da ağlamaya başlamış. Tanrı el çırparak Hillel'i, Elazan ve Yusuf'u cennetten çağırmış. Gelince onlara şöyle demiş. Yoksulluk, zenginlik ve güzellik yüzünden yasayı okuyacak vakit bulamamış olan bu adamları yargılayın. Konuş Hillel, yoksulu yargıla. Rabbim diye cevap vermiş Hillel. Nasıl mahkum edebilirim onu? Yoksulluğun ne demek olduğunu biliyorum. Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Bağışlanmalı. Ya sen Elazar, demiş Tanrı. Zengini sana emanet. Rabbim, demiş Elazar. Nasıl mahkum edebilirim onu? Zengin olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ölüm demektir. Bağışlanması gerekir. Ya sen Yusuf, sıra sende. Yakışıklı da senin. Rabbim, nasıl mahkum edebilirim onu? Bedenin güzelliğine hakim olmanın ne büyük mücadele gerektirdiğini, ne müthiş bir şehitlik olduğunu biliyorum. Bağışlanmalıdır. İsa durdu, gülümsedi ve Nathaniel'e baktı. Ama ayakkabı tamircisi tedirgindi. Peki Tanrı ne yapmış sonra, diye sordu. Tam senin yapacağın şey, diye cevap verdi İsa gülerek. Basit ayakkabı tamircisi de güldü. Yani kurtuldum demek. Efendisinin iki elini de tuttu ve sımsıkı sıktı. Efendimiz, diye bağırdı. Anlıyorum, Tanrı'nın bağrına iki yol gider demiştiniz. Zihin yoluyla yürek yoluydu. Yürek yolunu seçtim ve sizi buldum. İsa kalkıp kapıya gitti. Güçlü bir yel esmeye başlamıştı. Göl kuduruyordu. Gökteki yıldızlar sayısız kum taneleriydi. Çölü hatırladı, ürperdi ve kapıyı kapadı. Gece Tanrı'nın büyük bir armağanı, dedi. İnsanın anası yavaşça yumuşakça gelip sarıyor insanı. Serin elini alnına koyuyor insanın, bedeninden ve ruhundan günlük kaygıları siliyor. Kardeşlerim, gecenin kucağına kendimizi bırakmanın zamanı geldi. Yaşlı Salome söylediklerini duydu ve ayağa kalktı. Magdalena'da iki büklüm olmuş, mutlu mutlu sevgilisinin sesini dinlediği ocak başındaki köşeden kalktı. İki kadın hasırları serdiler ve yorgan getirdiler. Yakup avluya gitti, bir kucak dolusu zeytin kütüğü getirdi ve ateşin üstüne yığdı. Yüzü Kudüs'e doğru dönük, odanın ortasında duran İsa, ellerini kaldırarak derinden gelen bir sesle akşam duasını okudu. Kapılarını aç bize Tanrım. Gün batıyor, güneş gidiyor, güneş kayboluyor. Sonsuz kapına geliyoruz. Yakarıyoruz sana, bağışla bizi. Yakarıyoruz sana, acı bize, kurtar bizi. Güzel düşler gönder bize Rabbim, diye ekledi Petrus da. Uykumda Rabbim, eski yeşil kayığımı göreyim, kırmızı bir yelkenle. Fazla kaçırmıştı. Pek keyifliydi. İsa çevresinde havariler orta yere uzandı. Evi baştan başa kaplamışlardı. Zebedi ile karısı kendilerine yer bulamayınca dıştaki bir yapıya gittiler. Magdalena da onlarla birlikte gitti. İhtiyar homurdanıp duruyordu. Rahatı kaçmıştı. Öfkeyle karısına Magdalena duysun diye bağırdı. Daha neler gelecek başımıza. Bir sürü yabancı gelip bizi dışarı kovdu. Bak ne hallere düştük. Ama yaşlı kadın duvara dönerek cevap vermedi. O gece Matta yine uykusuz kaldı. Lambanın altına çömeldi. Kısmen dolu olan defterini mintanın içinden çıkardı ve yazmaya koyuldu. İsa'nın Kefernaum'a nasıl girdiğini, Magdalena'nın onlara nasıl katıldığını ve efendi tarafından söylenen meseli. Bir zamanlar zengin bir adam vardı. Yazması bitince lambayı üfleyerek söndürdü. Derken o da yatıp uyudu ama biraz ayrı durdu ötekilerden çünkü havariler henüz alışamamışlardı soluğuna. Petrus gözlerini kapar kapamaz uykuya dalmıştı. Birden gökten bir melek indi. Şakaklarını hafifçe aralayıp bir düş halinde içine girdi. Gölün kıyısında büyük bir kalabalık toplanmış gibiydi. Hoca da oradaydı. Suda sürüklenen kırmızı yelkenli yeşil yepyeni bir kayaya bakıyordu hayran hayran. Provanın arkasında Petrus'un göğsündeki dövme balığa benzeyen bir balık parıldıyordu. Bu güzel kayık kimin? Diye sordu İsa. Benim, diye cevap verdi Petrus gururla. Git Petrus, öteki yoldaşları al gel, sonra da suyun ortasında dolaş da cesaretini seyredeyim hayranlıkla. Olur efendimiz, dedi Petrus, kayığın ipini aldı. Öteki yoldaşlar da içine atladılar kayığın. Güzel bir rüzgar esiyordu kıçtan, yelken şişti ve türküler söyleyerek açık denize açıldılar. Derken ansızın bir fırtına koptu. Kayık olduğu yerde dönüp duruyor, tekne çatlayacak gibi oluyordu. Su almaya ve batmaya başladı. Yüzü koyun güverteye düşmüş olan havarilerin iniltileri yükselmeye başlamıştı. Petrus direğe yapışmış bağırıyordu. Efendimiz imdat, imdat efendimiz, derken bir de ne görsünler? Zifiri karanlıkta beyazlar giymiş İsa sular üstünden yürüyerek kendilerine yaklaşıyor. Havariler başlarını kaldırıp ona baktılar. Hayalet geliyor, hayalet, diye titremeye başladılar. Korkmayın, dedi İsa onlara. Benim. Petrus cevap verdi. Sahi sen misin efendimiz? Gerçekten sensen, emret de. Ben de dalgalar üstünde yürüyerek sana geleyim. Gel, diye buyurdu İsa. Petrus kayıktan atladı ve dalgalar üstünde yürümeye başladı. Ama kudurmuş denizi görünce korkudan dona kaldı. Batmaya başladı. Efendimiz kurtar beni, diye bağırdı. Boğuluyorum. İsa elini uzatarak çekti çıkardı sudan. İnancı kıt adam, dedi. Niye korktun? Bana güvenin yok mu senin? Bak. Dalgalara doğru elini kaldırarak yatışın der demez rüzgar durdu, sular duruldu. Petrus ağlamaya başladı. Ruhu bir kez daha sınanmış oluyordu. Yine utanç içinde yukarı çıkmıştı. Çığlık atarak uyandı. Sakalı gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Hasarın üstünde oturup sırtını duvara yaslayarak içini çekti. Henüz uyumamış olan Matt da duymuştu. Ne diye içini çektin Petrus diye sordu. Bir saniye kadar duymazlıktan geldi Petrus. Ağzını açmadı. Vergi toplayıcısıyla konuşmak hoşuna gitmiyordu tabii. Ama gördüğü düş boğuyordu onu. Yatışmak için içinden çıkarıp atması gerekti. Matt'a doğru sürüklenerek ilerledi ve ona anlatmaya başladı. Anlattıkça daha bir sürüklüyordu hikayesini. Matt da doymak bilmeden dinliyordu. Her şeyi zihnine yazıyordu. Yarın Tanrı isterse bütün bunları defterine yazacaktı. Petrus'un konuşması bitmişti ama yüreği, göğsü içinde düşteki kayık gibi kalkıp iniyordu. Birden korku içinde sarsıldı. ''Sakın Efendimiz gece gelip de beni sınamak için açık denize götürmüş olmasın?'' dedi. ''Ömrümde bu kadar canlı deniz görmemiştim. Bu denli canlı kayık, ele dokunulacak derecede bu kadar korku duymamıştım. Belki de düş değildi gördüğüm. Ne dersin Matt'a?'' ''Elbette ki düş değildi. Bu mucize gerçekten yer aldı.'' diye cevap verdi Matt'a. Ve ertesi gün olup bitenleri nasıl defterine yazacağını düşünmeye başladı. Çok güç olacaktı çünkü düş olup olmadığından tamamen emin değildi. Gerçek olup olmadığını da kesinlikle bilmiyordu. Her ikisiydi. Mucize yer almıştı ama burada yeryüzünde ve denizde değil, başka bir yerde. Ama nerede? Gözlerini kapadı, nedenini bulmak için düşünmeye başladı. Derken uyku geldi, onu daldı götürdü. Ertesi gün durmadan sağanak yağdı, rüzgarlar yiğin esti, balıkçılar denize çıkmadılar. Kulübelerine kapanıp ağlarını onardılar ve zebedilerde oturan acayip konuk hakkında konuştular. Dirilen vaftizci Yahya olacaktı. Celladın vuruşundan hemen sonra vaftizci eğilip başını almış, yerine koyarak şimşek suretiyle kaybolmuştu. Ama Herodes bir daha onu ele geçirmesin, boynunu bir daha vurmasın diye gidip Nasıralı marangozun oğlunun içine girmiş, ikisi bir olmuşlardı. Gören aklını oynatıyordu. Bir kişi miydi, iki mi? İnsan allak bullak ediyordu. Yüzüne doğru bakacak olsanız size gülümseyen bayağı bir insan görüyordunuz. Biraz kımıldayacak olsanız gözlerinin biri dehşetle bakıyor, insanı yer gibi oluyordu. Öteki ise insanı kendine çekiyordu. Yaklaştınız mı başınız dönüyordu. Başınıza ne geldiğinin farkına varmadan yurdunuzu, yuvanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu bırakıp onun ardından gidiyordunuz. Bütün bunları duyduktan sonra ihtiyar bir balıkçı başını salladı. Eğlenmeyenleri olur böyle şeyler dedi. Bütün istedikleri dünyayı kurtarmaktır, doğruluk veya hileyle. Er suyu beyinlerine vuruyor. Tanrı rızası için hepiniz evlenin, güçleriniz kadınlarda kaybolsun, çoluk çocuk sahibi olun, içinizi yatıştırın. Yunus Baba önceki akşam haberi duymuştu da kulübesinde bekleyip durmuştu. Bu böyle devam edemez diye düşündü. Öldüm mü, kaldım mı, mutlaka gelir ararlar beni oğullarım. Bütün gece beklemişti. Ümitle beklemişti. Derken ümidini yitirmiş, sabahleyin de evlendiğinde yaptırmış olduğu, ancak önemli durumlarda giydiği kaptan çizmelerini ayağına geçirmiş, yırtık pırtık bir branda bezine sarılıp, yağmur altında dostu Zebedi'nin evine yollanmıştı. Kapıyı açık buldu. İçeri girdi. Ateş yanmıştı. 10 kadar erkekle 2 kadın bağdaş kurmuş ateşin karşısında oturuyorlardı. Kadınların birini tanıdı. Yaşlı Salome'ydi. Öteki ise gençti. Bir yerde görmüş olmalıydı ama nerede olduğunu hatırlayamıyordu. Ev alacakaranlıktı. Bir an döndüklerinde ve yüzleri ateşte parıldadığında iki oğlu Petrus ve Andreas'ı tanımıştı.